Ayrım 29, sayfa 243. Fecrin koynuna girmiş gibi sıcağım. Her simsiyah gecenin beyazdır göz bebeği. Alır götürür bizi ömrün öbür yanına. Güzel olan her şeyin bitip çirkinleştiği bir zamanı getirir yorgun avuçlarına. Resmo. İskele meydanında bekletilen mübadillerde adım atacak takat kalmamıştı. Liman çavuşları öyle sanıldığı gibi insafsız adamlar değillerdi. Gümrük müdürünün verdiği emri uyguluyorlardı. Sıraları kaybolmasın diye bütün gece bavullarının başında bekletmişler, sadece çocuklara helaya gitme izni verilmişti. Sundurma altında karantinaya alınanlar etüt sırası için bekletiliyorlardı. Yeterli su olmayınca sabaha kadar oldukları yerde adeta çakılı kalmışlardı. Eleni bütün gücünü tüketmişti. Kıpırdayacak hali yoktu. Sık sık başı önüne düşüyor, sonra ağır bir darbe yemiş gibi telaşla gözlerini açıp çevreye bakıyordu. Gelen giden yoktu ama hisleri bu korkuyu öylesine benimsemişti ki sakin geçen tek saniyesi bile yoktu. Birden gözlerini açtı. Sevinçli bir şaşkınlık yaşadı. Sakızlı karşısındaydı ve tıpkı güvertede olduğu gibi gülüyordu. Parios'u uyandırmış, helaya gitmesi için sıraya sokmuştu. Liman çavuşuna seslendi. Çok küçük bu. İzin ver de anası götürsün. Hızla Eleni'nin elini tuttu, ayağa kaldırdı ve sıraya bakmaksızın seyyar helaların kurulduğu kayalık bölgeye gönderdi. Sonra Anastas'a yanaştı. Onun da aynı şefkati göstermesini rica eden uysal sesle durumu açıkladı. Kocası mahallemizin en iyi esnafıydı. Babam yanında çırak olarak çalışmış. Becerisi yoktu. Esnaflık öğrenemedi ama getir götür işinde üstüne yoktu. İyi adamsın sakızlı. Vefalı insandan başkasına zarar gelmez. Sahip çık bu kadına. Bu kargaşada çocuğun anasını bulamazsan fazla arama. Onu da sahiplen. Megafonlardan sesler yükseldi. Mavi işaretliler tahaffushanenin önünde toplansınlar, kadınlar sağ kapının, erkekler sol kapının önünde sıraya girsinler. İşaret verilince içeriye girip üstündekileri çıkarıp orada bırakacaklar. Herkes çırılçıplak olacak ve sadece kendilerine verilenleri giyecekler. Tahaffushane dedikleri geniş çatılı derme çatma bir ahşap binaydı. Eleni binaya bakınca çocukluğunun uzun kış gecelerinde dedesinin anlattığı esnaflık günlerini hatırladı. Bari limanından İzmir'e mal ithal eden Osmanlı tüccarlarının etüfhane dedikleri karantina banyolarından nasıl geçirildiklerini dedesinin masal lisanından dinlemişti. Karantina banyoları ile Girit limanlarındaki tahaffushanelerin benzer tek yanı o kesif ilaç kokusuydu. Gözleri yaşartan ve genizleri yakan bu yoğunluk, vücudun bütün püslüğünü söküp atmasa bile kötü başkaldırmaları tepeleyecekti. Tahaffushane yetkililerinin talimatıyla birlikte hırçın bir koşuşma başladı. Anastas telaşa kapıldı. Eleni ve Parios ortalıkta görünmüyordu. Arkadan yükselen sesler de hemen etüphaneye girmeleri için bağırıyorlardı. Arkasını dönünce Eleni'yi gördü. Parios'un elini tutmuş, sıraya girmeye çabalıyordu. Anastas, Parios'un elini tutup yanına çekti. ''Sen erkekler tarafına gel bakalım.'' Erkekler kapı önünde üstlerini çıkardılar. Kadınlarsa içeri alınıp soyunup beklemeleri istendi. Önce ilaç püskürtülecek, sonra basınçlı suyla yıkanmaları istenecekti. Ellerine küçük sabunlar verildi. Etüphanede yıkanmaları için sıraya girdiler. Geniş bir çatının altında tavan muslukları iki sıra halinde yerleştirilmişti. Aralarında omuzları hizasına kadar yükseltilen ayırıcı bir duvar vardı. İşaretle soyundular. Yukarıdaki su muslukları açıldı. Bahçıvan süzgeçleri yağmur gibi basınçlı su veriyordu. Yürüyün emri verildi. Herkes sırasını izleyerek hem yürüyor hem de yıkanıyorlardı. Su bazen sıcak, bazen soğuk akıyor ve insanı yakan ya da donduran tesirleriyle sürekli şaşırtıyordu. Birden olduğunuz yerde durun sesi duyuldu ve ilaç püskürtüldü. Dayanılmaz bir koku etüphanenin açık pencerelerinden etrafa yayıldı. Sonra sert bir emirle tekrar yürümeye başlamaları istendi. Yürüyüşün başlamasıyla birlikte musluklardan basınçlı su tekrar akmaya başladı. İçeridekiler ilacın kokusundan kurtulmak için telaşla dışarı çıkmaya çalışıyorlardı. Ancak yeteri kadar yıkanmadan dışarı çıkmalarına izin verilmediği için kapılar kapatılmıştı. Çıkış kapısına yanaştıklarında sabunları bırakmaları istendi. Sonra tavandan sıcak hava püskürtüldü. Damlalar tek tek tenlerde kurdular. Kapıya yanaşınca hepsine katlanmış giysiler vermeye başlandı. Kadınlar için bir don, bir entari veriliyordu. Hepsi aynı kumaştan yapılmıştı ve mavi renkliydi. Erkekler için bir don, bir de çizgili tisor kumaştan dikilmiş pijama verilmekteydi. Etüphaneden çıkanlar sıraya girdikleri yere dönüp eşyalarını alarak kendilerini götürecek arabaların bekletildiği yere doğru yönlendirildiler. Liman çavuşları hangi arabalara bineceklerini bağırıyorlardı. Mavi şeritliler gösterilen arabalara yerleştirildiler. Anastas önce Parios'u, sonra Eleni'yi arabaya yerleştirdi. Sonra kendisi de bindi. Nereye gideceklerinin emri bekleniyordu. Liman yetkilisinin sesi duyuldu. Mavi kafile yola çıksın. Hedef Resmo. Haris'in ruhu açgözlüdür. Her şeyin kendisinin olmasını ister. Tarlabaşı. Toprak Lüle Sokağı'nın kızları, Beyoğlu Karakolu'nun bileklerine vurduğu lastik mühürle Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne götürüleceklerdi. Stavrula, kızlarına sahip çıkan bir meslek anası olarak arkalarında durmuş, eziyet çekmemeleri için Firuza faytoncularını göndermişti. Kızlar öne çıkarak tekmil verdiler. Sonra dörderli olarak faytonlara bindirilip hastaneye sevk edileceklerdi. Anlaşmaya göre sağlıklı olanlar mübadele tabelasına yazılacak, ilk gemiyle sevkleri için gerekli işlemlere geçilecek, hastalık tespit edilenlerin ise tedavilerine başlanacaktı. Kızlar geleceklerinin endişesinde kıvranıyorlardı. Muayene sonunda haklarında nasıl bir karar verileceği endişesi yüreklerine sinmişti. Kimsenin kimseyle ilgileneceği sebep yoktu. Hotkan bir asabiyet hepsinin içinde kök salmaya başlamıştı. Her şeye boş veriyorlardı. Kızlar faytonların önüne getirildiler. Tekmil listesi komisere verildi. Göz ucuyla kızlara bakıyordu. Sonra başını yukarıdan aşağı sallayarak kızların listesini saydı. Sesinde hangi hissin hakim olduğunu kestirmek imkansızdı. Biraz acıma duygusu, biraz pişmanlık, biraz da bir pislikten kurtuluşun sevinci vardı. ''Sizleri hiç sevmedim. Sebepsiz yere canınızı da yakmadım. Ama gidişiniz kılımı bile kıpırdatmıyor. Güldü. Kızların da gülüşüne memnun oldu. Yüzlerini seyretti. Değişik ırkların, renklerin, terbiyelerin karma karışık manzarası vardı. Birden herkesi şaşırttı. Listede bir eksik var. Adı neydi? Dora. Sesin geldiği yöne döndü. Nezarethane bekçisi Dora'yı getiriyordu. Saygıyla eğilip komiserin elini öptüler. Dora, o göz alıcı elbiselerden kurtulmuş, fakir bir semt gelinini andıran tertipli bir pazen elbise giymişti. Üzerinde bütün düğmeleri iliklenmiş haki bir yelek vardı ve başı bağlanmıştı. ''Şu gözler var ya şu gözler!'' Dora ağlamıyordu. Nezarethane bekçisi sevinçliydi. Komisere döndü, sevinç ve mahcubiyet iç içeydi. ''Komiserim, biz nikahlandık.'' Resmo. Mübadiller kafilesi limandan çıkınca Çamlık Meydanı'nda durduruldular. Liman çavuşları kentlere dağıtılacak kafileleri öbekler halinde meydanın çeşitli yerlerinde konaklattılar. Kimsenin başka bir kente gitmesine izin verilmiyordu. Önce Hanya kafilesi yola çıkacaktı. Ancak Kandiya kafilesinin yola koyulması bir süre bekletilmiş, daha sonra valilikten gelen emirle seyahat güzergahı değiştirilmişti. Kandiya kafilesi yemek molasını orman köyünde verecekti. Doğu yolu jandarmalar tarafından tutulmuş, kafile arabaları tek tek kontrol edildikten sonra yola koyulmalarına izin verilmişti. Kandiya yolunun ormana uzanan düzlüğünde konaklaması için daha önce yola çıkarılmış kafile, kimsenin haberi olmadan jandarmaların gözetimine teslim edilmişlerdi. Kandiya kafilesi tedirgindi. Kimse hiçbir şey bilmiyor, yetkililer de hiçbir soruya cevap vermiyordu. Hanya kafilesinin Çamlık Meydanı'nın batısındaki Cılız Dere'nin düzlüğünde konaklaması için önlem alınmış, karınlarının doyurulması için köylülerden yardım istenmişti. Sabaha karşı yola çıkarılması planlanan Müslüman kafilesinin evlerindeki eşya getirilmiş ve yer sofraları kurulmuştu. Resmo kafilesinin dinlenmesine gerek görülmeden doğruca yola çıkarılması için telaşlı koşuşmalar hızlanmış ve Resmo jandarması kafileyi iki yandan kuşatmıştı. Kuş uçmayacak bir sıkı disiplin altında yan yollardan Kuzey Çamlık köyüne yönlendirilmişti. Bir telaş neydi? Neden diğer kafilelerdeki düzenli sevkiyat Resmo kafilesinde ürküntü veren bir hiddete dönüşmüştü? Öğle vakti güneş tam tepedeydi. Konaklanması istenilen düzlükten bakıldığında sahilin geniş kumsalları görülüyor, iskelelerin arkasındaki beyaz kayalıklarda siyahlar giyinmiş kadınlar son kafilenin yola çıkarılması için oldukları yerde bekliyorlardı. Engin ve sakin denizin ufkunda yeni bir mübadil gemisinin sabırlı bekleyişi fark ediliyordu. Venizelos'un sert talimatı ile Selanik yerine Girit'e gönderilen gemiler limana girmeleri için izin bekliyorlardı. Resmo kafilesinin bekletilmeden şehre yönlendirilmesi için talimat geldiği söylendi. Herkes telaşa kapıldı. Jandarmalar Resmo kafilesinin yolcularını ite kaka arabalarına bindiriyorlardı. Bu şiddet devam ederse mübadiller kafilesiyle jandarmalar arasında kavga çıkması işten değildi. Jandarmalardan birisi tüfeğinin dipçiğiyle kafiye ihtiyarlarından birine vurdu. Adam sendeledi. Tutunacak dalı yoktu. Eleni yetişti ve tuttu. Birlikte devrildiler. Parios bütün gücüyle bağırdı. Baba! Anastas kafasını çevirdi. Bu yetti ona. Olanca hızıyla koşup jandarmayı tuttuğu gibi atından aşağı çekti. Eleni ile ihtiyarın düştüğü düzlüğe çekti. Yumruğu yapıştırdı. Burnunu toprağa sürttü. Sonra ayağa kaldırdı, karşısına dikti. Ne gerek var ki insanları örseliyorsun? Yumruğunu kaldırdı. İkincisini vuracaktı, tüfek sesi duyuldu. İkincisini vurmadı. İhtiyatlı olmanın gerektiğini kavramış ama her canı çekenin örseleyeceği bir silik adam olmadığını herkese göstermişti. Jandarma çavuşu akıllı adamdı. Doğacak çatışmadan zararlı çıkacaklarını kavramıştı. Bu işin bir ucunun belediye reisini, öteki ucunun Venizelos'u çileden çıkaracağını duymuştu. Glafkos'un sofrasında bu konu etraflıca konuşulmuş ve Anadolu Rumlarına anlayış göstermesi talimatını almıştı. Belediye reisi makam odasının penceresinden olanları seyrediyordu. Gördüklerinden rahatsız oldu. Yerleştirme işlemini sızıltısız gerçekleştirmeyi, sonra kozunu arazi sahipleriyle paylaşmayı düşünüyordu. Kimsenin keyfine dokunmayacak, kurnaz bir sessizlik içindeydi. Jandarma kumandanının aldığı önlemleri aşırı buluyor ve mübadil kafilesini yoldan çıkaracak bu gereksiz hiddetin başlarına iş açacağını düşünüyordu. Önceden uyarmak için jandarma kumandanını çağırmış, ama bir türlü ulaşamamıştı. Nerede olduğunu kabaca tahmin etmiş, sonra gönderdiği bir ispiyoncu aracılığıyla jandarma kumandanının nerede olduğunu öğrenmişti. İçten içe gülüyordu. Hatta biraz ölçüyü kaçırdı, kahkaha bile attı. Belediye reisi kurnaz adamdı. Birinin telaşına karşılık ötekinin sükuneti vardı. Birinin kesesinde bol para, ötekinin elinde devletin yetkisi boy veriyordu. Reis, bir gün bu iki gücün karşı karşıya geleceğini ilk günden fark etmiş ve neler yapabileceğini tek tek kafasına çakmıştı. Buna altın mıhlı tabela diyordu. Kapı aralandı. Odacı, jandarma kumandanının geldiğini söyledi. İçeri girmesini işaret etti. Jandarma kumandanı telaşlıydı. Telaşın ucunda bir yalan vardı ve buna fırsat vermeyecekti. Kumandanın üzerine gitti. Geç kaldınız kumandan. Aşağıda kan gövdeyi götürüyor ve siz ortalıkta yoksunuz. Dağ eteklerinde gençler hadise çıkarmışlardı. Ne hadisesi? Türkler gönderilecek diye haber yayılmış. Bu haber değil, emir. Aralarında fırsatı değerlendirmek isteyenler varmış. Belediye reisi keyfiliğin boy vermek için fırsat arandığını fark etmiş, kimsenin telaşa kapılıp önlem almaması için işi yolundan saptırmıştı. Fark edilmemiş bir safiyet görüntüsüyle olayların istediği kıvama erişmesini beklemeye karar vermişti. İlk işi jandarma kumandanının gönlünü almak oldu. Sen evvelallah işin üstesinden gelirsin kumandan. Emir verdim. Kafile Kuzey Çamlık köyüne gidecek. Belediye reisi olan bitenin ne olduğunu anladı. Belli ki Glafkos ile jandarma kumandanı bir anlaşmaya varmışlar ve kafileyi bu köye yönlendirmeyi çıkarlarına uygun bulmuşlardı. Sesini çıkarmadı. Kumandan konuşmasını sürdürüyordu. Kafile hemen yola çıkarılacak. Vardıklarında karınlarını doyururlar. Belediye reisi keyiflerinin hakkını veren adamdı. Bugüne kadar bu keyfi bozmaya niyetlenen kimseye fırsat vermemişti. Uysal davranır ama inatla üzerine gelen olursa önce hatırlatır, eğer bu hatırlatmayı kavrayamazsa ezer geçerdi. Şimdi hatırlatma basamağındaydı ve ilk adımı attı. Hız iyi bir şeydir, kumandan, ama aceleyle karıştırmamak gerekir. Bakalım hangi köyün ihtiyacı var? Bir ölçüp biçmemiz gerekmez mi? Dili müstehziydi. Biraz da kurnaz. Jandarma kumandanının ağzından bir şey kapmaya niyetliydi. Bunun için yukarıdan bakmalıydı. Genel kumandanın emirleri ne diyorsa onu yap. Ama Resmaya kumandan 10 yılda bir gelir. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Neresinden baksan 40 yıllık yoldaşız. Jandarma kumandanının hatlarında ürpertiler belirdi. Reis bey sakin tabiatlı bir imada bulunmuştu. Bu imanın böyle bir diklenmeye neden olmasının anlamı olmalıydı. Belli ki jandarma kumandanının güvendiği dağlar vardı. Önce bunu öğrenmesi gerekiyordu. Jandarma kumandanının makul bir teklif karşısında cesaret kazanması işten değildi. Ama böbürlenmesine gerek yoktu. Önce niyetini, sonra gücünü öğrenmek istedi. Doğrudan konuya girdi. Şimdi asıl konuya gel. Öyleyse bilmeni isterim reis bey. Dimitri ile Glafkos Kandiya'dan arkadaşmış. Bize gelmeden önceyi geceyi Klaskov'un evinde geçirmiş. Belediye reisi şaşırmadı. Tahminleri bir bir çıkıyordu. Her şeyi kendi avucundaymış gibi göstermek isteyen tavrı takınarak daha derin bir tesir bırakmak istiyordu. Haberim var. Burada benim haberim olmadan kuş bile uçurtmam. Buna sen de dahilsin kumandan. Bu övünmenin doğru bir yanı yoktu. Ama jandarma kumandanı üzerindeki etkisini hemen göstermişti. Glafkos o bölgeye gönderileceklere oradaki toprakları değil, sahildeki kumsallıkları verecekmiş. Gelenler balıkçıymış, tam bu işe göreymişler. Belediye reisi kurnazlığına devam ediyordu. Peki ya bağlar, ya zeytinlikler? Sustu. Jandarma kumandanının yakasına yapıştı, sesini dikleştirdi. Çocukken de saftın Theo, böyle fırsatlar 100 yılda bir gelir. Sinirinin sınırlarını genişletmek istemedi. Sadece bir sert vuruşla sersemletmeyi yeğledi. Şimdi kaybedersen, ömür boyu kaybedersin. İkisi de birbirlerine baka kaldılar. Olaylar ne kadar hızlı değişmiş ve kimsenin aklına gelmeyen ihtimaller bir bir gerçekleşmeye başlamıştı. Reis sertleşti. Beni iyi dinle Theo. Önce kafilenin karnı doyurulacak. Hastanenin avlusunda ocak kurdurdum. Hepsinin muayenesi yapılacak. Sağlığı yerinde olanlar yola çıkacaklar. Hasta olanların tedavisine başlanacak. Theo hiç ummadığı şeyler yaşıyor, kendisini bir yandan öbür yana savrulan bir salıncağın keyif minderi gibi görüyordu. Anlaşılan herkesin gönderdiği bu cömertçe dostluk hissinin arkasında henüz farkına varamadığı bir fırsat kapısı vardı. Çocukluk günlerine uzandı. Belediye reisi ne dediyse söylediklerini bir bir yapan adamdı. Şimdi her şeyi alt üst eden emirler karşısında durakladı. Hatta titredi. Anlaşılıyor ki Resmo'da bir kavga başlayacaktı. İçindeki korkuları attı. Her hücresi aklanmış gibi mutlu oldu. Galiba beklediği sıra kendisine geliyordu. İstifini bozdu ve birden gülmeye başladı. Kavgayı kim çıkarırsa çıkarsın, sonunda iki tarafında kendisine ihtiyacı olacaktı. O da kurnaz davranmaya niyetlendi. Sustu, her şeyi içine attı. Belediye reisi Theo'yu severdi. Daima kayırmıştı. Ama güvenemiyordu. İşin başında ikaz etmenin faydasını görmüştü. Yine bir faydaya ihtiyacı vardı. Theo'nun kulağını bükmesi gerekiyordu. Eğer bu konuştuklarımız bir küçük güvercin kanadında yola çıkarılırsa Theo, bilesin ki çocukluğumuzda yaptığım gibi seni meydan çınarına ayağından asar, sonra herkesin önünde suratına işerim. Ayrım sonu, sayfa 250.